الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, en son geçen hafta Bab-ı Salatil Havfi, korku namazı bölümüyle ilgili bir giriş yapmıştık. Ondan sonra ilk hadis-i şerifi Salih bin Havvat radıyallahu anhunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zatur Rika gazvesindeki korku namazını bize aktarmıştı, nasıl kılındığı ile alakalı. Kısaca bu hadisi hatırlayalım. Ondan sonra da geri kaldığımız yerden, hadislerden olaya ne yapalım? Devam edelim. Bu hadis-i şerifte Salih bin Havvat Ammen salla ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zatur Rika. Zatur Rika dedik ki Rika deri parçasıydı. Sahabeler gazveye giderken yalın ayak, ayaklarında bir şey olmadığı için buldukları deri parçalarıyla ne yapıyorlardı? Ayaklarını sarıyorlardı ki daha fazla onlara ne yapmasın? Eziyet olmasın, zarar vermesin diye. Bu gazvede, Zatur Rika gazvesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korku namazı kılıyor. Korku namazının kılınış şekli şu şekilde. Diyor ki, enne taifeten min ashabihi sallet ma'ahu. Bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılıyor. Ve taifeten vicahel aduvuhu. Bir grupta ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e namaz kılarken diğer grup düşmanın karşısına doğru geçiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri kaça ayırıyor? İki gruba ayırıyor. Bir grup onunla birlikte namaz kılıyor. Diğer grup düşman karşısında. فَصَلَّا بِالَّذ۪ينَ مَعَهُ رَقْعَةً Diyor ki kendisiyle birlikte namaz kılanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir rekat kıldılar. Yani bir grup sahabe iftitah tekbirini, namazın başlangıç tekbirini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte alıyorlar. Kıyamda duruyorlar. Rukuya gidiyorlar. Oradan rukudan doğrulup secdeye, iki secde yapıp ne yapıyorlar? İkinci rekata kalkıyorlar. Diyor ki, ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta kıyamda duruyor. Bu onunla birlikte namaz kılan sahabeler, فَاَتَمُّوا لِاَنْفُسِهِمْ Kendi namazlarını tamamlıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir rekat kıldıktan sonra ikinci rekata kalktıklarında Peygamber Efendimizin namazından ayrılarak, yani buna niyet ederek kendileri geri kalan bir rekatı ne yapıyorlar? Kendileri kılıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz hala ikinci rekatta. Bunlar ikinci rekatta kıyamı yapıyorlar. Sonra ruku, secde. Ondan sonra teşehhüde oturup teşehhütte okunacak duaları, zikirleri yaptıktan sonra selam verip namazı bitiriyorlar, ayrılıyorlar. Peygamber Efendimiz hala kaçıncı rekatta? İkinci rekatta. Bu grup daha sonradan savaşanların olduğu yere gidiyor. Savaşanların olduğu yere gidiyorlar. Ondan sonra o savaşanlar bunların yerine namaza geri geliyor. Peygamber Efendimiz en son hangi durumdaydı? İkinci rekatta kıyamda. Allah Resulü Aleyhisselam o pozisyonda onları ne yapıyor? Bekliyor. İlim ehli diyor ki burada sessiz bir bekleyiş olması söz konusu değil. Yani namazda hiçbir şey okumadan böyle durmak, beklemek yok. Diyor ki ilim ehli muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yaptı? Kıraatı uzun tuttu. Ama kıraatın ne olduğu bize bu rivayette bildirilmemiş. İkinci grup gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ne yapıyor? Namaza başlıyor. Diyor ki ثُمَّنْ صَرَفُوا فَصَّفُوا وِجَاهَ الْعَدُوُ وَجَاءَتْ تَائِفَةُ الْاُخْرَى İkinci grup geliyor. فَصَلَّا بِهُمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kalan bir rekatı ne yapıyor? Kıldırıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşehhüde oturduklarında kaçıncı rekatını bitirmiş oluyor kendisinin? İkinci rekatını yarhamukallah kendisinin ikinci rekatını bitirmiş oluyor. İlk grup Peygamber Efendimiz de bir rekat kılıp sonra bir rekatı kendisi kılıp namazdan ayrıldılar. İkinci grup gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir rekat kıldı. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturur vaziyette, teşehhütte bekliyor. Neyi? Neyi bekliyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat kıldı. Sonradan namaza dahil olanlar bir rekat kıldı. Onların şu anda neyi var eksik? Bir rekatı var. Diyor ki وَاَتَمُّوا لِاَنْفُسِهِمْ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları teşehhütte beklerken onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşehhütte otururken ne yapıyorlar? Kalkıyorlar. Kılmadıkları bir rekatı tamamlıyorlar. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar kalkıp kıyam yapıp, ruku yapıp, rukudan doğrulup, secde yapıp, teşehhüdü tamamladıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten onları ne yapıyordu? O pozisyonda, o konumda bekliyordu. Sonra selam vererek ne yapıyor? Namazı bitiriyor. Yani buradan neyi anlıyoruz? Bu korku namazında kılınış şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öncelikle cemaate önem veriyor. Yani savaş esnasında korku namazının meşru kılındığı yer ne dedik? Buradaki korkudan kasıt. Savaş esnasında düşmana karşı olan bir korku. Peygamber Efendimiz bir grupla bir rekat kılıyor. Adalet, İslam'ın adaletine bakın. Yani bir grupla cemaatle kılıp diğer bir grubu ne yapmıyor? Cemaatsiz bırakmıyor. Aynı namazı birileriyle başlayıp diğerleriyle bitiriyor. Birileri iftitah tekbirine, namazın başlangıç tekbirine yetişirken diğer grupta neye yetişiyor? İkinci rekattaki selama yetişip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte selam veriyorlar. Dedik ki bu rivayet muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim rivayeti. Buradaki lafız Müslim'e ait. Burayla alakalı dedik ki İmam Ahmet rahimullah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den korku namazı ile alakalı 5 tane sahih rivayet geldiğini söylüyor. 5 tane. Ve bunların arasından diyor ki ben Sehl'in rivayetini tercih ediyorum. Sehl'in rivayeti de bu elimizdeki olan hadis-i şerif. Yani korku namazıyla alakalı kılınması gerektiğinde İmam Ahmet rahimullah diyor ki kılınması gereken şekil hangisidir? Diyor bu Sehl radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bu kılınış şeklidir. Buraya kadar ne yapmıştık? Geçen hafta açıklamıştık bu hadis-i şerifi. Bu kılınış şeklini anladık. Bugün kaldığımız yerden İbn Ömer radıyallahu anhu'nun bize aktardığı kısımdan ne yapacağız? Hadisi almaya devam edeceğiz. Hadisin rivayeti şöyle. وَعَنِ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَ الْعَدُوَّ فَصَفَفْنَاهُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُصَلِّي بِنَا فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم وركع لنفسه فركع لنفسه ركعة فسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري. Bu da İbn Ömer radıyallahu anh'un bize aktardığı hadis-i şerif. Burada da bize korku namazının kılınış şekillerinden İkinci bir şekli anlatan hadis-i şerif. Orada İbn Ömer radıyallahu anhu şöyle diyor. Necid tarafında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile savaştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gazvede Necid tarafına doğru yöneliyor. Ve İbn Ömer radıyallahu anhu diyor ki ben de bu gazvede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulundum. Düşmanla karşı karşıya geldik ve onlara karşı saf olduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve bize namaz kıldırdı. Bir grup onunla namaza durdu, bir grup düşmanı önledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilerle bir ruku yaptı, iki kere secde etti. Sonra onlar namaz kılmamış olan grubun yanına geçtiler. Diğerleri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara da bir ruku ve iki secde yaptı. Sonra selam verdi. Orada bulunanlardan her biri ayağa kalkıp kendi başına bir ruku ve iki secde yaptı. Bu hadis muttefakun aleyh. Metin ise İmam Bukhari'ye ait. Şimdi kelime kelime ne yapacağız? Cümle cümle hadis-i şerifi anlamaya çalışacağız. Diyor ki gazavtu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir gazveye katıldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bir orduda onunla birlikte bulunuyordum. Kıbele Necid'in, Necid tarafına doğru bir seferdi diyor burada. İlim ehli diyor ki alimler, Necid denildiği zaman, hadis-i şeriflerde Necid denildiği zaman, bugünkü Necid olarak isimlendirilen, işte Riyad, işte Kasim tarafı sadece burayla sınırlı değil. Diyorlar ki o dönemde Necid, yüksek mekan anlamına geliyordu. Yani Hicaz'dan yüksekte kalan, neresi varsa ne olarak isimlendiriliyordu? Necid. İşte Irak tarafı, Şam tarafı, öbür taraftan Yemen tarafı hep ne olarak isimlendiriliyor? Necid. Yani bayağı büyük bir ne yapıyor? Mesafeyi kapsıyor. Yani Necid'den kasıt ne? Yüksek mekan. Hicaz'dan yani Mekke'nin, Medine'nin bulunduğu yerden yukarıda kalan her yer ne olarak isimlendiriliyor? Necid. Diyor ki bu gazvede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulundum diyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Burada hangi gazve olduğu bize ne yapılmıyor? Rivayette açıkça belirtilmiyor. Peki burada hangi gazve olduğunu bilmiyor oluşumuzun hadisin hükmüne dair bir sıkıntı yaratır mı? Diyoruz ki yaratmaz. İster falanca gazve olsun, isterse filanca gazve olsun. Yani hangi gazvede olduklarını bilmiyor oluşumuzun hadisteki hüküm ile alakalı, korku namazının kılınış şekliyle alakalı en ufak bir sıkıntısı söz konusu değil. Bazı ilim ehli diyor ki Zatü Nahlin savaşıdaki gazvede Abdullah İbni Ömer bu kıssayı bize anlattığını söylüyorlar. Diyor ki fevazeynel aduvve fesafafnahum. Düşmanla diyor karşı karşıya geldik. Onların karşısında ne yaptık? Saf tuttuk. Diyor ki fekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salla bina fekamet taifetun ma'hu ve akbala taifetun alel adu. Diyor ki bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte saf tuttu. Diğer bir grup düşmanın karşısında saf tuttu. Buraya kadar bir önceki hadis-i şerifle aynı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza başlamadan önce sahabeleri iki gruba ayırıyor. Bir grup onunla beraber namaz kılmak için başlıyor. İkinci grup düşmanın karşısında ne yapıyor? Saf tutuyor. Düşmanın karşısına geçiyor. Diyor ki وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّنْ صَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءَ فَرَكَعَ بِهِمْ رَقَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاهِدٍ مِّنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَقَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. Buradan sonraki kısımda bir önceki hadisle ne var? Birbiri arasında ayrılıklar var. Kılınış şekli olarak farklılıklar var. İlkinde dedik ki bir grup Peygamber Efendimiz'de başlıyor. Bir rekat kılıyor. İkinci rekata kalktıklarında onlar niyet olarak Peygamber Efendimiz'in namazından ayrılıp kendileri bir rekat daha tamamlayıp namazı bitirip ne yapıyorlardı? Düşmanın karşısına geçiyorlardı. Bu sırada Peygamber Efendimiz ikinci rekatta gelecek olan ikinci taifeyi bekliyordu. Sonra onlara bir rekat kıldırıyordu. Sonra onlar kalkıp eksik rekatı tamamladıktan sonra Allah Resulü Aleyhisselam selam vererek namazı bitiriyordu. Bu ilk kılınış şekliydi. Burada da ilk grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ne yapıyor? Namaza başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir ruku, iki secde yapıyor. Yani birinci rekatı tamamlıyor. İkinci rekata kalktıklarında kendileri namazı tamamlamadan namazdan ayrılıyorlar. Nereye doğru? Düşmanın karşısına doğru. Hala namazdalar mı? Hala namazdalar. Bir önceki rivayetteki gibi kendileri bir rekatı tamamlayıp ne yapmıyorlar? Namazı bitirmiyorlar. Düşmanın karşısında yerlerini alıyorlar. İkinci grup geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ne yapıyor? İkinci rekatı kılıyor. Sonra teşehhüde oturduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk grupla bir rekat kıldı. İkinci grupla da bir rekat kıldı. Namazı bitiriyor. Ve sonra ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir rekat kıldı ya. Peygamber Efendimiz selam veriyor. İkinci grup ayağa kalkıp kılmadıkları bir rekatı ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Yani Peygamber Efendimiz ilk rivayette olduğu gibi onları ne yapmıyor? Beklemiyor. Normalde de böyle değil midir namaz kılarken? İmam namaza başlar. Mesela öğle namazını düşünün. 4 rekatlık bir namaz. İşte siz namaza 3. rekatta yetiştiniz. İmamla birlikte kaç rekat kılmış oluyorsunuz? Yani 3'ü kıldınız, 4'ü kıldınız, 2 rekat. Sonra imam selam verdikten sonra ne yapıyoruz? Kalkıp 2 rekatı tamamlıyoruz. Sonra bunlar kalkıp bu kılmadıkları 1 rekatı tamamlıyorlar. Sonra selam verip oradan ayrılıp düşmanın karşısına tekrardan geçiyorlar. O ilk rekatı kılıp namazdan çıkmadan düşmanın karşısına geçen grup ne yapıyor? Geri geliyorlar. Biraz karıştı mı? Karışık değil mi? İlk grup bir rekat kılıp namazı bitirmeden ne yaptı? Düşmanın karşısına geçti. İkinci grup geldi. Peygamber Efendimiz de bir rekat kıldı. Sonra Peygamber Efendimiz selam verdi. Bunlar kalkıp kılmadıkları bir rekatı ne yaptı? Tamamladılar. Sonra bunların namazı bittikten sonra ne yapıyorlar? Düşmanın karşısına geçiyorlar. O namazda gidip bir rekatları kalan, namazı tamamlamayanlar geri dönerek o namaz bölgesine geliyorlar. Artık Peygamber Efendimizin namazı bitmiş. Onlar kendileri kılmadıkları bu rekatı ne yapıyorlar? Tamamlıyorlar. Sonra kendi başlarına selam vererek namazlarını bitiriyorlar. Burada ilim ehli diyor ki, yani yeniden onların namaz kıldıkları yere dönmesiyle alakalı. Diyor ki bunun iki sebebi var. Neden hani oldukları yerde kılmadılar da yeniden namaz kıldıkları yere geri döndüler? Birinci olarak diyorlar ki düşmanın karşısındaydılar. Düşmanın karşısında ruku yapıp secde yapmaları ne? Zor bir hadise. Yani düşün, hem bir yandan çarpışıyorsun, bir yandan rukuya eğildin, secde eğildin. Adam pat vurur seni, ne yapabilir? Öldürebilir. O yüzden diyor ki düşmanın karşısında oldukları için ne yapıyorlar? Namaz kıldıkları yere geri dönüyorlar. İkinci olarak dönmelerine sebebiyet veren husus, çünkü diyorlar bu şer'i olarak istenilen bir şeydir. Yani namaza başladığın zaman bir yerde bitirmek için ne yapmak zorundasın? Başladığın yere geri dönmek zorundasın. Buna delil olarak neyi getiriyorlar? Hangi kıssayı getiriyor olabilirler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarından. Yani o da delil olabilir. Burada ilim ehli diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatırlayın, namazla alakalı 4 rekatlık bir namazı ne yapıyordu? 2. rekatta selam veriyordu. Sonra kendisi bunun farkında değil, oturduğu yerden kalkıp ileriye doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. İçinde bir sıkıntı var. Sahabeler diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, namaz kısaldı mı? Yoksa eksik mi kıldırdın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Diyor ki zulyedeyn, doğru mu söylüyor? Eksik mi kıldık? Diyorlar ki evet Allah'ın Resulü. 4 rekatlık namazı 2 rekat kıldık. Bunun akabinde Allah Resulü olduğu yerde namaza durup namazı ne yapmıyor? Tamamlamıyor. Geri geliyor. Namazı kıldırdığı yere, orada namazını ne yapıyor? Geri kalan, eksik olan kısmını eda ediyor. O yüzden ilim ehli diyor ki yani bu grubun yeniden namaz kıldıkları yere geri gelmesinin sebebi ne? Çünkü başladıkları yer orasıydı. Orada ne yapmaları gerekiyor? Namazlarını eda etmeleri gerekiyor. Bu rivayette de bir önceki rivayete göre neler var? Farklılıklar söz konusu. Bu rivayetten çıkardığımız faydalara gelince diyoruz ki zaruret halinde, eğer bir zaruret var ise, namaz içinde çokça hareket etmek dinen nedir? Caizdir, meşrudur. Çünkü ilk grubu düşünün, birinci rekatı bitirdikten sonra namazdan çıkmadan ne yaptılar? Savaşla düşman karşısına geçtiler. Orada bir sürü hareket yaptılar değil mi? Düşmanın karşısına geçtiler, savaştılar. Sonra yeniden geri döndüler. Bunların hepsi çokça hareket mi? Çokça hareket. Namazdan olan hareketler mi? Değil. Namazdan olmamasına rağmen ihtiyaca binaen ne yapılmış? Zaruret halinde yapılmış hareketler. O yüzden diyoruz ki ihtiyaca binaen namaz içinde çokça hareket ediliyor ise, ihtiyaca binaen, burası önemli, keyfi değil, ihtiyaca binaen, diyoruz ki o namazın sıhhatine ne yapmaz? Zarar vermez. İkinci bir faide, diyoruz ki yine ihtiyaca binaen, zaruret halinde kıbleye dönme şartı namaz kılan insanlardan ne yapabilir? Düşebilir. Yani bazı durumlarda kıbleye dönme şartı aranmayabilir. İnsanlar üzerinden, namaz kılanlar üzerinden düşebilir. Biraz önceki söylediğimiz aynı yeri, aynı kısmı, hadisin o kısmını delil alırsak kendimize, namazda, namaz yerinden ayrılıyorsunuz, düşmana karşı gidip geri gelirken ne oluyorsunuz? Kıble tarafını veyahut da savaştığınız esnada kıble tarafını tutturamıyor olabilirsiniz. Zaruret halinde de bu ne yapıyor diyoruz? Bu şart, aslında olması gereken bu şart, o kimseler üzerinde zaruret halinde düştüğünü görüyoruz. Bir fayda olarak da şunu zikredebiliriz. Bir önceki hadis ile bu hadisin arasındaki, ikisinin de birbirine üstün olan neleri var? Bazı hususları var. İlk hadiste, yani bu hadisin, İbni Ömer hadisinin Salih bin Havvat hadisine olan üstünlüğü ne? İmamdan önce kimse namazını bitirmiyor. Şimdi düşünün, ilk rivayeti hatırlayın. İkinci, ilk grup, Peygamber Efendimiz ikinci rekata kalktığında kendileri ne yapıyordu namazı? İkinci rekatı bitirip namazdan ayrılıyorlardı. Oysa ki imam hala kaçıncı rekatta? İkinci rekatta. Yani bu rivayet bize neyi gösteriyor? İlk rivayette imamdan önce namazı bitiriyorlar. Bu rivayette ise ilk namazı bitiren kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imam. O zaman diyoruz ki bu rivayetin bir önceki rivayete üstünlüğü ne? İmamdan önce kimse namazı bitiremiyor. Peki ilk rivayetin ikinci rivayete olan üstünlüğü ne? Yok, ikisinde de eşitlik var. O da bir rekat kılıyor. Burada da bir rekat kılıyorlar. Diyoruz ki ilk rivayetin ikinci rivayete üstünlüğü, ilk rivayette ilk grup namazı tamamlayıp düşmanın karşısına giderken, ikinci rivayette ilk grup namazı tamamlamadan hala namaz içinde düşmanın karşısına geçiyor. Bu yüzden dolayı ne oluyor? Çokça namaz dışı hareket yapma zorunda kalıyorlar. O yüzden diyoruz ki ilk rivayetinde bu rivayete üstünlüğü ne? Namazın normal kılınış şekline göre ilk grup kendisi kalkıp namazı tamamlayıp düşman karşısına geçiyordu. Artık namazla alakası ne olmuyordu? Kalmıyordu, bitirmiş oluyordu. Ama bu rivayette ilk grup gidiyor düşman karşısına, sonra ikinci grup geliyor, namazı tamamlıyor. Sonra bunlar yeniden namaz kıldıkları yere geri dönüyorlar. O yüzden de ne oluyor? Namazda çokça hareket etmiş oluyorlar. İlk rivayet için dedik ki Ahmet İbni Hanbel Rahimallah'ın tercih ettiği rivayet hangi rivayetti? İlk rivayetti. Burayla alakalı da diyoruz ki bu hadis, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın aktardığı bu rivayeti de İmam Ebu Hanife ve Hanefiler tercih ediyor. Diyor ki korku namazında kılınması gereken budur. Neden diyorsun? Çünkü diyorlar ki bu sayede imamdan önce kimse selam vermiş olmuyor. Yani bu normal namazın kılınış şekline daha yakın diyorlar. Önce imam bitiriyor namazı, sonra cemaat bitiriyor. Ama öbür tarafta diyor ki öbür namazda sizin bu vasfettiğiniz şeyde de çokça hareket edenler var. Öbür tarafta da ne diyorlar? İmamdan önce bitirip bu çokça hareket etmenin önüne ne yapılabilir? Geçilebilir. Ama sonuçta İmam Ahmed Rahimullah diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak varid olan korku namazıyla ilgili bütün rivayetlerle ne yapılabilir? Amel edilebilir. Ama diyor ben tercih olarak zikrettiğimiz ilk hadisi tercih ediyorum diyor. Yani bu 5 tane görüşten ben diyor ilk görüşü tercih ediyorum. Ama bununla birlikte başkası 2., 3., 4. ve 5. görüşü tercih ediyor ise de onun bu tercihine de ne yapıyorum? Tabiri caizse saygı duyuyorum. Hani bu şekilde de kılınmaz demiyorum ama benim tercihim hangi doğrultuda diyor? 1. görüşün olduğu doğrultuda. Bundan sonraki hadis-i şerifimiz yine bize korku namazını anlatan, üçüncü şeklini anlatan bir hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis-i şerif. Yine uzun bir hadis-i şerif. Önce metnini okuyalım. Sonra aynı şekilde bu şekilde şerh ettiğimiz gibi bunu da şerh edelim. وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ صَفٌ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يلي وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يلي فذكر الحديث وفي رواية ثم سجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر صف الأول وتقدم صف الثاني وذكر مثله وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله وزاد إنها كانت بعسفانة. Bu rivayette de Cabir radıyallahu anhu bize aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber korku namazına katıldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte onun kıldırmış olduğu korku namazına ne yaptım diyor? Şahit oldum, katıldım. İki saf olarak durduk. Peygamber Efendimizin arkasında iki saf olarak durduk. Bir saf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaydı. Düşman bizimle kıble arasındaydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirdi. Biz de hep beraber tekbir getirdik. Sonra rukuya gitti. Biz de hep birlikte rukuya gittik. Sonra başını rukudan kaldırdı. Bizler de hep birlikte kalktık. Sonra o ve arkasındaki saf secdeye gitti. Arkadaki saf düşmanın karşısında ayağa kalktı. Secde bitince önündeki saf ayağa kalktı ve hadisin tamamını zikretmiştir. Şu anda size karışık geliyor. Biraz sonra olayı ne yapacağım açıklayacağım. Başka bir rivayette şöyle anlatılıyor bize. Diyor ki, sonra secde etti ve ilk saf da onunla birlikte secdeye gitti. Onlar kalktıklarında ikinci saf secdeye gitti. Sonra ilk saf geriledi ve ikinci saf öne geçti. Sonra benzeri aynı şekilde hadisin devamını anlatıyor. Sonunda da diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi ve biz de hep birlikte selam verdik. İmam Müslim'in rivayetinde diyor ki, bu İmam Müslim'in rivayetiydi. Ebu Davud'da şöyle bir ziyade var. Diyor ki Ebu Ayyaş Ez-Zuraki benzer bir rivayeti şöyle açıklıyor. Diyor ki biz diyor Usfan'daydık. Usfan bölgesinde. Biraz sonra bu rivayeti ne yapacağız? Zikredeceğiz. Burada da korku namazındaki üçüncü kılıç şekli bize anlatılıyor. İlk iki kılınış şekli, yani Salih bin Havvat radıyallahu anhu'nun bize aktardığı ve İbn Ömer radıyallahu anhu'nun aktardığı iki kılınış şekli, düşman kıble tarafında değil, sağda solda veyahut da arkada ise. Bu iki rivayet neyle alakalı? Düşmanın kıble tarafında olmadığı zaman diliminde. Üçüncü rivayet, Cabir radıyallahu anhu'nun bize aktardığı rivayette, düşman nerede? Kıble ile Müslümanların safının arasında, yani kıble tarafında. Diyor ki Cabir radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında iki saf tuttuk diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imamlık konumunda arkasında bir saf var, onun arkasında bir saf daha var. Yani aynı namazı kılıyorlar. Bir önceki rivayetlerdeki gibi bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, diğer bir grup düşmanın karşısında değil. Herkes namazda. Yani bütünüyle sahabeler ne yapıyorlar? Namaza iştirak ediyorlar. Ama tek saf halinde ne yapmamışlar? Durmamışlar. İki saf halinde durmuşlar. Bunun hikmetini biraz sonra ne yapacağız? Anlayacağız hadisi rivayet ederken. Diyor ki sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir aldı. Biz de onun arkasında ne yaptık? Tekbir aldık. Yani hep beraber namaza başladık. Bütün sahabeler olarak. Düşman nerede? Karşımızda. Yani düşmanla alakalı olaya neyiz? Vakıfız. Yani düşmanı görüyoruz. Hepsi önümüzde. Diyor ki namaza başladık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda okuması gereken sureleri okudu. Sonra rukuya eğildi. Sonra biz de onunla birlikte ruku yaptık. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukudan doğruldu. Bizler de diyor onunla birlikte ne yaptık? Rukudan doğrulduk. Buraya kadar bir bütünlük söz konusu. Bundan sonra sahabeler iki kısma ayrılacaklar. Yani namazda bir bütünlük var. Namaz içinde ayrılıyorlar. Diğer rivayetlerde namaza başlamadan önce iki gruba ayrılıyorlardı. Bir grup kılarken, bir grup düşman karşısında, sonra yer değiştirip namazlarını ne yapıyorlardı? Eda ediyorlardı. Burada namaza hep birlikte başlıyorlar. İki saf halindeler. Ve rukuya beraber gidiyorlar. Ve rukudan ne yapıyorlar? Beraber ayrılıyorlar. Beraber doğruluyorlar. Rukudan beraber doğrulduktan sonra sahabeler ne dedik? İki kısma ayrılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birinci safta olanlar namazın gidişatına göre rukudan doğrulduktan sonra ne yapıyorlar? Secdeye gidiyorlar. Kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkasındaki birinci saf. İki secde yapıyorlar. İkinci saftakiler ne? Hala rukudan kalktıkları pozisyondalar. Bu durumdalar. Rukudan kalkmışlar, bekliyorlar. Neden? Çünkü düşman karşıda. Hep beraber secdeye gitseler düşman ne yapabilir? Saldırabilir. Bu şekilde bunlar ne yapıyorlar? Tabiri caizse namaz esnasında nöbet tutuyorlar. İlk grup Peygamberin arkasındaki saf, sallallahu aleyhi ve sellemin arkasındaki saf, Peygamber Efendimiz'le birlikte secdeye gidiyor. İki secdeyi tamamlayıp ikinci rekata kalktıklarında arkadaki bu saf, geride kaldıkları bu kısmı ne yapıyorlar? Telafi ediyorlar. Onlar ayağa kalkınca artık onlar ne yapıyorlar? Karşısındaki düşmanı görüyorlar. Bunlar geride kaldıkları kısmı eda ediyorlar. Secdeye eğiliyorlar, iki secde yapıp ayağa ikinci rekata kalkıyorlar. Şimdi dedik ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki rivayette de neyi anlattık? Adalete özen gösteriyor. Ne yapıyor? Bir rekatı bir grupla, bir rekatı diğer grupla kıldırıyor. Yani bir namazı bütünüyle birine kıldırmıyor. Ne yapıyor? İkisinin arasında namazı taksim ediyor. Burada da ikinci rekata kalktıklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, tabi burada burayı zikretmeden önce şunu zikretmek lazım. Yani namaza başlamadan önce korku namazı, yani bu esnada, bu gazvede, bu gazvelerde nazil olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazdan önce sahabelerine ne yapıyor? Bu malumatı veriyor. Yani diyor ki birinci saf benimle birlikte böyle yapacak, ikinci saf arkadan böyle yapacak. Yani nasıl kılınacağını ne yapıyor sahabelere? Anlatıyor. Çünkü namaz esnasında bunu anlamaları, aktarmaları çok zor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz başlamadan önce nasıl kılınacağını, farklılıkları ne yapıyor sahabelerine bildiriyor. İkinci rekata kalktıklarında ön safta olanlar ikinci safa geçiyorlar. İkinci safta olanlar nereye geçiyorlar? Ön safa geçiyorlar. Çünkü ne? Ön safın neyi var? Fazileti var. Bunlar bir rekatı ön safta kıldılar. İkinci rekatta ne yapıyor? Bir yer değişmesi oluyor. Bu yer değişikliği gerçekleştikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci rekatta rükûya eğiliyor. Bütün sahabeler rükûya eğiliyor. Rükûdan doğruluyor. Bütün sahabeler rükûdan doğruluyor. İlk rekatta ön safta olanlar şimdi nerede? İkinci saftalar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ön safta olanlar secdeye gidiyorlar. İkinci saftakiler ne yapıyor? Arkada bekliyorlar. Ayakta bekliyorlar. Sonra tabi ön saftakiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte ön safta olanlar secdeyi yaptıktan sonra ne yapıyorlar? Teşehhüde oturuyorlar. Öbürküler nerede? Hala ayaktalar. Onlar ne yapıyorlar hemen? Bu eksik kalan iki secdeyi yapıyorlar ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte secdeye oturuyorlar. Ve en sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyor. Namazdan çıkıyor. Sahabeler de bütünüyle birlikte ne yapıyorlar? Selam verip namazı bitirmiş oluyorlar. Bu rivayete dönüp baktığımız zaman neyi görüyoruz? Namaza beraber başlanılıyor. Namaz beraber bitiriliyor. Ama namazın içinde ne var? Gecikmeler söz konusu. Neden? İhtiyaca binaen. Çünkü böyle olması gerekiyor. Hep beraber secdeye gitseler sıkıntı ne yapabilir? Yaşanabilir. Peki burada birisi bize dese ki burada hep beraber rukuya gidiyorlar da, hani düşmanın saldırısı olabilecekken hep beraber rukuya gidiyorlar da hep beraber niye secdeye gitmiyorlar dese nasıl açıklarız? He, diyoruz ki çünkü ruku secde gibi değil. Secdede komple ne yapıyorsun? Yere kapanıyorsun. Artık etrafından haberdar değilsin. Ama bir insan rukuya eğilse, ruku esnasında karşıdan gelebilecek saldırıyı görebilir mi? Görüp ona göre tedbirini alabilir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam rukuyu beraber yaptırıyor. Ama secdede ne yapıyor? Sahabeleri iki kısma bölüyor. Ondan sonra Ebu Davud'daki rivayette diyor ki Ebu Davud, bu diyor bu hadise Usvan mıntıkasında olmuştu. Usvan ile alakalı şu kıssa var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte bu Hudeybiye umresi diyoruz ya, Hudeybiye anlaşmasının olduğu o umreyi düşünün. Sahabelerle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ne yapıyor? Umre için Mekke'ye doğru yol alıyor. Niyetlerinde ne var? Umre yapmak var. Ondan sonra Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleriyle birlikte Mekke'ye doğru yöneldiğinin haberini alıyorlar. Ve Halid bin Velid'i yanında 200 tane atlı ile birlikte Mekke'nin dışına gönderiyorlar. Bu mıntıka, Usfan denilen mıntıka Mekke'ye 80 kilometre kalan bir yer. Yani bugün Mekke ile Medine arasında hacılar Medine'den Mekke'ye doğru yöneldiklerinde bugünkü o kullandıkları yol güzergahındaki bir mıntıkanın ismi. Bugünkü haliyle Mekke'ye 80 kilometre kalan bir yerde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Halid bin Velid bu mıntıkada, bu Usfan denilen bölgede, bu vadide ne yapıyorlar? Karşı karşıya geliyorlar. Halid bin Velid'in yanında 200 tane atlı asker var. Karşıda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri ihramlı bir şekilde. Diyor ki ilim ehli bu kıssayı anlatırken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte öğle namazını ne yaptı? Eda etti. Halid bin Velid radıyallahu anh o esnada ne? Müslüman değil. Ve savaşta ne? Zeki bir insan. Öğle namazını normal bir şekilde eda ettiklerini görünce Halid bin Velid zeki, akıllı bir insan. Fırsat kolluyor. Diyor ki bunların en zayıf anı ne zaman? Namaz kıldıkları esna. Diyor ki bunlar hep birlikte rükû ediyorlar. Hep birlikte secde ediyorlar. Diyor ki bu nedir? Tam saldıracak zaman. Diyor ki o zaman bekleyelim. Bunlar şimdi şeyi çözdük. Hani ne zaman saldıracağımızı çözdük. O zaman da öğle namazında hala korku namazı ne yapılmamış? Meşru kılınmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte normal bir namaz kılıyor. Halid bin Velid burada zekasını ön plana çıkarak diyor ki bunlara saldıracağımız zaman ne zaman? Namaz kıldıkları esna. Diyor ki bir sonraki kılacakları namazı bekleyelim. İkindi namazı vakti geldiğinde Allah Azze ve Celle bu korku namazıyla ilgili ayeti kerimeyi nazil edince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine ikindi namazını biraz önce vasfettiğimiz şekilde kıldırıyor. Bu sefer Halid bin Velid ve yanındakiler şaşırıyor. Ya diyor ki biraz önce bunlar başka bir şekilde kıldı. Şimdi ikinci rekattakiler hep beraber secdeye gitmiyorlar. Karşıdan bizi gözetliyorlar. Acaba bir hamle gelecek mi diye. İkinci rekat başlıyor. Arkadakiler öne gidiyor. Öndekiler arkaya geliyor. Aynı şekilde secde anında hala tetikte duran neyler var? İnsanlar var. Yeniden ne yapamıyor? Muvaffak olamıyorlar. Halid bin Velid normalde saldırmak istiyor ama Allah Azze ve Celle buna ne yapmıyor? İmkan vermiyor. Elhamdülillah ki Allah Azze ve Celle bu imkanı ne yapmıyor? Ona vermiyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte Hudeybiye denilen mıntıkaya doğru ne yapıyor? Yöneliyor. Ondan sonra da ne gerçekleşiyor orada? Hudeybiye anlaşması gerçekleşiyor. Yani bu kıssa, bu korku namazı Hudeybiye anlaşmasının olduğu o yerden biraz önce Halid bin Velid ile Osman bölgesinde karşılaştıkları esnada kıssayı ilim ehli ne yapıyor? Bu şekilde aktardığını görüyoruz. Burayla ilgili diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kılmış olduğu ilk korku namazı nedir? Budur. Çünkü ayet-i kerime ne yapıyor diyorlar? Burada nazil oluyor. Diyoruz ki bu hadis-i şeriften çıkardığımız faidelere gelince zaruret hali hariç imama tabi olmak diyoruz ki namazda nedir hükmü? Farzdır. Zaruret hali hariç imama namazda tabi olmak farzdır. Çünkü sahabeler gerekli olan yerlerde ne yapıyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oluyorlar. Zaruret hali, düşmanın saldırısı gelebileceği yer, secde hali. Burada ne yapıyorlar? Geri kalıyorlar. Bu geri kaldıkları yerde ne yapıyorlar? Daha sonradan bu zaruret hali ortadan kalktığında tamamlayarak bu kısmında ne yapmış oluyorlar? Eda etmiş oluyorlar. Diyoruz ki o zaman zaruret hali haricinde imama namazda tabi olmak ne? Vacip. İmam rükuya gittiyse sen de ne yapmak zorundasın? Geç kalmadan rükuda imama yetişmek zorundasın. Diyoruz ki bu konuyla alakalı kim bir sebepten dolayı imamdan geri kalır ise geri kaldığı yeri tamamlayarak imama ne yapabilir? Yetişebilir. Yani bir sebepten dolayı geri kaldın, imama idrak edemedin, yetişemedin. Bu kaçırdığın yeri telafi ederek, hızlı bir şekilde tamamlayarak imama ne yapabilirsin? Olduğu makamda, olduğu konumda ona yetişebilirsin. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Sahabeler rükudan sonra, doğruluktan sonra bekliyorlar. Sonra Peygamber Efendimiz ikinci rekata kalkıyor. Onlar hala nerede? Birinci rekatta rükudan doğrulmuşlar. Eksik kalan kısmı ne yapıyorlar? Hızlı bir şekilde tamamlayıp ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselam yetiştikleri yerden aynı şekilde devam ediyorlar. Peki birisi bize derse ki ya siz iyi güzel bu hadis-i şeriften bu faydayı çıkartıyorsunuz da normal korku namazında olan bir durum ile güncel bir namaz, korku namazı olmayan, güvende kılınan bir namazın yani ikisini birbiriyle bu hükmü nasıl bağlıyorsunuz derse ne deriz? Diyoruz ki Mesela örnek verelim. Hani örnekle verirsek daha yanlısı. Burada korku namazı, zaruret belli. Bir de düşünün, imamla birlikte günümüz şartlarında büyük mescitler var Enver abi. Değil mi? İnsanlar, birçok insan cemaat halinde imama tabi oluyor. Bazen elektrikler kesiliyor mu? Kesiliyor. Caminin üst katı var, alt katı var. Elektrikler kesildi, mikrofondan ses gidiyor mu? Gitmiyor. Düşünün, hep beraber kıyamdalardı. İmam namazı kıldırıyordu. Örnek veriyorum, sesli bir namaz olsun. Cuma namazı diyelim. İki rekatlık. Ve imamın okuduğu surelerden de biz ne yapıyoruz? İmamın hangi rekatta olduğunu anlıyoruz. Mesela düşünün, kıyamdalardı. Fatiha suresini okudu imam. Elektrikler kesildi. Ses gitti. Üst katta, alt katta olanlar imamın sesini duymuyorlar. Belli bir ara bunlar bekliyorlar. Sonra ses geldi, elektrik geldi. İmam dedi ki, Semiyallahu lümen hamide. Şimdi ne oldu? İmam rukuya gitmiş. Rukudan doğrulmuş. Üst katta veya alt katta duranların durumu ne? Hala onlar neredeler? Kıyamdalar. İmamdan ne yaptılar? Geri kaldılar. Biz bu adamlara ne diyoruz? Namazı bozun, bir daha başlayın mı? Hayır. Diyoruz ki hayır. Bu aradaki mesafeyi ne yapın? Hızlı bir şekilde alın, rukuya eğilin. Ondan sonra rukudan doğrulun. Sonra imama kaldığı yerde yetişip tabi olun. Peki bu durum ile korku namazının arasındaki bu bağlantıyı, yani buradan nasıl bir kıyas yapıyoruz? Nasıl birleştiriyoruz bunu? Diyoruz ki ikisinde de ortak nokta ne? Zaruret. Burada zaruretin ismi korku. Burada zaruretin ismi sesin gitmiş olması. İkisi de zaruret mi? Zaruret. Burada korkudan dolayı geri kalmış oluyorsun. Diğer tarafta ses kesilmiş. Yapacak bir şeyin var mı? Yok, imamı duymuyorsun. Nerede? Rukuya gitti mi, gitmedi mi? Hareket edemiyorsun. Olduğun yerdesin. Ses geldiği anda ne yapıyorsun? Zaruret ortadan kalkıyor. Sen hala imamla aynı namazdasın. Geri kalan bu kısmı ne yapabilirsin? Bu şekilde idrak edip tamamlayabilirsin diyoruz. Vaktimiz varken bir hadis-i şerif daha alalım. Aslında ben bugün bu konuyu bitirmek istiyordum. Bu 5 rivayeti de. Eğer vakit kalırsa bitirelim. Olmazsa bir kısmından ne yaparız? Haftaya kaldığımız yerden alırız. Nesai'de geçen rivayette yine Cabir radıyallahu anh'un rivayeti bize aktarılıyor. Kaç tane namaz kılınış şeklinden bahsettik? 3 tane. Şu anda hangisi geliyor? 4. korku namazının kılınış şekli. Onunla ilgili şu anda elimizde bir şey yok. Hani şu mezhebin tercih ettiği görüş olarak ilim ehlinden bir nakil görmedim. Ama
ayette çünkü onun nasıl kılınışını söylüyor aşağı
yukarı. Evet, ayette kılınış şekliyle alakalı birinci, ikinci rivayet.
Yani bunu kendine göre daha artık burada hadiste yani yorum yapmanın pek mantığı olur mu yani, bilemiyorum.
Şimdi ayet-i kerimeler şöyle. Ayet-i kerimede korku namazının bir vasfından bahsediliyor.
Savaştayken.
Mesela başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki, korku namazıyla alakalı. Diyor ki, eğer korkar iseniz ya yürüyerek ya da binek üzerinde kılın diyor. Demek ki korku namazının kılınış şekli bir tane değil. O savaşta belirtilen gelenlerle alakalı sünnette mutabık olan ne var? Rivayetler söz konusu. Diyoruz ki bu rivayetler bu ayeti kerimeye mutabık. Ama o ayeti kerimede Allah Azze ve Celle korku namazı sadece bununla sınırlıdır. Bundan başka bir kılınış şekli yoktur demiyor. Biz diyoruz ki bu rivayetler, yani ayete mutabık olan rivayetler ne ile alakalı? O ayetin indiği gazve ile alakalı. Ama bunun dışındaki başka gazvelerde başka kılınış şekli ile alakalı farklı rivayetlerin gelmiş olması ayete muhalefet olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Ne dedik ilk iki rivayetle ilgili? Dedik ki ilk iki rivayette düşman sağında, solunda veyahut da arkandayken dedi kılınış şekli. Bu son rivayetle alakalı, üçüncü rivayetle alakalı ne dedik? Düşman kıble tarafında ise, yani o ayet düşman sağda, solda ve arkadayken kılınabilecek namazı açıklıyor. Diğer rivayetlerde de düşman kıble tarafında iken namazın nasıl kılınacağını nereden öğreniyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden öğreniyor olmamız ayete muhalif bir durumun olduğunu söz konusu olduğunu yapmaz, göstermez. Eğer ayette bize sadece kılınış şekli olarak bir şey verilseydi ve bundan başka da kılınış şekli olmadığı belirtilseydi, o zaman derdik ki Kur'an ile sünnetin burada çakıştığını veyahut da çeliştiğini zannedebilirdik. Ama o ayet-i kerimede bize korku namazın kılınış şekli sadece budur demiyor. Başka ayet-i kerimede eğer korkar iseniz binek üzerinde yürüyerek ne yapın diyor? Namazı kılın diyor. Yani korku çeşidinin başka bir kılınış şeklinden bize bahsediyor. Demek ki o biraz önce yani sizin söylediğiniz o ayet-i kerime ne ile alakalı? Birinci ve ikinci bahsettiğimiz görüşe mutabık olan ayet diyoruz. Dördüncü rivayette Nesai yine Cabir radıyallahu anhu'dan başka bir yol ile aktarıyor. Diyor ki o rivayette de Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salla bi taifetin min ashabihi rak'ateyni thumme selleme thumme salla bi ahirine rak'ateyni thumme selleme ve misluhu li ebi davud an ebi bekrate. Nesai Cabir radıyallahu anhu'dan başka bir yoldan bize şu rivayeti aktarıyor. Diyor ki Nebi Aleyhisselam ashabından bir gruba iki rekat namaz kıldırdı. Yine neyden bahsediyoruz? Korku namazından. Sonra selam verdi. Sonra diğer gruba iki rekat namaz kıldırdı ve selam verdi. Bu rivayetin benzeri Ebu Davud'da Ebu Bekra radıyallahu anhu'dan ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Bu da bize biraz önce söylediğimiz gibi korku namazının dördüncü kılınış şeklinden bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine sahabeyi kaça ayırıyor? İki gruba ayırıyor. Bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaza başlıyorlar. Ve namaza başladıklarında namazı baştan sonuna kadar ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O gruba, o topluluğa kıldırıyor. Sonra selam verip birinci grup ile bu namazı ne yapmış oluyor? Bitirmiş oluyor. Sonra ikinci grup gelip geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci gruba ne yapıyor? Bu namazı bir daha kıldırıyor. Diyor ki ilim ehli, her iki grup kaçer rekat kıldı? İkişer rekat. Değil mi? İlk grup Peygamber Efendimiz'e iki rekat. İkinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte iki rekat. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaç rekat kıldı? Dört rekat. İlk ikisiyle, ikinci grupla iki rekat daha kıldı. Bunu ilim ehli şu şekilde aktarıyor. Bu rivayet Bukhari ve Müslim'de de buna benzer bir rivayet geliyor. Yine Cabir radıyallahu anhu. Burada dedik ki bu elimize aldığımız kitapta Hafız İbni Hacer rahimullah rivayeti nereden aktarıyordu? Nesai'den. Ve aynı zamanda Ebu Davud'da da diyordu. Ebu Bekir'e radıyallahu anhu'dan buna benzer ne var? Bir rivayet var. Aynı şekilde rivayetin benzeri mana olarak aynısı nerede geçiyor? Bukhari ve Müslim'de yine Cabir radıyallahu anhu'nun hadisinde diyor ki Cabir radıyallahu anh kunna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizatir rika zatur rika gazvesinde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte beraberdik diyor. Diyor ki fe ukimetu sala fe salla bit taifeti rak'ateyn thumma sallama. Sonra diyor namaz için kamet getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir grup ile birlikte iki rekat namaz kıldı. Rivayetle aynı mı? Aynı. Bir gruba namaz kıldırdı. Sümme selleme. Sonra selam vererek namazı bitirdi. Diyor ki ve salla bit taifetil ukhra rek'ateyni sümme selleme. Sonra diyor ikinci taife ile ikinci grupla onlara da iki rekat namaz kıldırdı ve selam vererek onlara da ne yaptı? Namazı bitirdi. Diyor ki فَكَانَ لِلنَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَرْبَى رَكَعَاتٍ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dört rekat kılmış oldu. Bir selameyni, iki selamda yani ikişer ikişer, bir iki, yani iki selam vererek ne yaptı? Dört rekat kıldırdı. Birincileriyle kıldı, bir selam verdi. Sonra diğerlerine iki rekat daha kıldırarak bir selam daha verdi. Dört rekatlık namazı kaç selamla kıldırdı? İki selamla. Yani bir gruba iki rekat kıldırdı, tam Türkçesi. İkinci gruba da ne yaptı? Ayrı bir iki rekat daha kıldırdı. Diyor ki velil kavmi rak'atani. Diyor ki her toplulukta ne yaptı? İkişer rekat namaz kıldı. Bu da Bukhari ve Müslim'deki Cabir radıyallahu anh'ın bize aktardığı rivayet. İlim ehli diyor ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk gruba kıldırdığı namaz kendisi içinde farz olan namaz. Örnek veriyorum öğle namazını kıldırdı. Tabi bunları iki rekat neden kılıyorlar? Seferde oldukları için, çünkü gazveye çıktıkları için ne hükmündeler? Seferi hükmündeler. O yüzden ikişer rekat kılıyorlar. Yoksa korku namazından dolayı değil. Gerçi bu ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Bazı ilim ehli korku namazı buna tesiri yok derken, bazı ilim ehli korku namazının namazın rekatlarına neyi var diyor? Tesiri olduğunu söylüyor. İleriki görüşlerde ona değineceğiz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk kıldığı iki rekat kendisi için de farz olan namaz. Yani o da kendisi için öğle namazıysa eğer bu. Öğle namazını kıldırıyor. Seferiler iki rekat olarak kılıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkasındakiler kendileri için neye niyet ediyorlar? Farz olan öğle namazına. İkinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaza geldiğinde, onun arkası namaza durduğunda, ikinci grup neye niyet ediyor? Farza niyet ediyor. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neye niyet ediyor? Sünnete. Yani aynı namazda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kez kıldırıyor. Kendisi için sünnet olan bu namaz, arkasındakiler için de farz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk kendisi kıldığı öğle namazı farzken, ikinci kıldırdığı kendisi için sünnet ama arkasındakiler için ne? Farz. Buna delil olarak neyi getiriyoruz? Muaz bin Cebel radıyallahu anh mı, Abdullah İbni Mesud mu? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yatsı namazını kılıyor. Yatsı namazını kılıyor. Sonra gidip kavmine neyi kıldırıyor? Yatsı namazını kıldırıyor. Muaz bin Cebel mi? Muaz radıyallahu anh kendi kavmine, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında yatsı namazını kıldıktan sonra kavmine dönüp ne yapıyor? Yatsı namazını kıldırıyor. Hatta yatsı namazını ne yapıyor? Uzun tutuyor. Kıssayı hatırlayın. Derste bunu aktarmıştık. Çobandan bir tanesi hayvanları güderken geliyor. Bakıyor ki namaz kılıyorlar, yatsı namazını. Onlarla birlikte namaza tabi oluyor. Sonradan bakıyor ki Muaz radıyallahu anh namazı bitirecek gibi değil. Okudukça okuyor. Namazdan ayrılıp, yani biraz önce dedik ya, imamdan ayrılıp kendisi ne yapıyor? Namazı tamamlıyor. Tabi ortayı karıştırmaya çalışan insanlar olur ya. Diyorlar ki Muaz radıyallahu anh diyor, falanca geldi senin namazda arkana durdu. Ondan sonra diyor namazı kendi kendine tamamlayıp gitti. Diyor ki Muaz radıyallahu anh onun hakkında kötü bir söz söylüyor. Yani bu ne bir nifaktır dercesine, hani bizle birlikte başlıyorsun neden bırakıp gidiyorsun diye. Sonra aynı adamlar o adama da laf taşıyorlar. Senin hakkında Muaz böyle dedi. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip Muaz radıyallahu anhu ne yapıyor? Şikayet ediyor. Diyor ki böyle böyle bize uzun namaz kıldırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve bu şey geldiği zaman ne yapıyor? Muaz radıyallahu anhu'ya kızıyor. Diyor ki sen ne yap diyor? Sen fitneci misin diyor. Yani niye hani kavmine olduğu ölçüde, onların güç yetireceği ölçüde ne yapmıyorsun? Namazı kıldırmıyorsun. Burada Muaz radıyallahu anh'ın niyeti salih. Namazı uzun tutuyor ki ecri ne olsun? Fazla olsun. Ama neyi göz ardı ediyor? Cemaatin durumunu. Normalde cemaate ne yapman gerekiyor? Eğer bu kadar uzun namaz kılmak istiyorsan nerede kılacaksın bunu? Evinde gece namazı kılarken dilediğin kadar uzat. Ama camide cemaate yatsı namazı kıldırırken bir rekatta Bakara suresini okusan, bir rekatta Ali İmran'ı okusan olur mu bu? Diyoruz ki olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu değil. Buradan nereye geleceğiz? Bu adam gelip Muaz radıyallahu anh'un durumunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor mu? Ediyor. Normalde Muaz radıyallahu anh'u Peygamber Efendimiz'e yatsı namazını kıldı mı? Kıldı. Gidip kavmine yatsı namazını bir daha kıldırdı mı? Kıldırdı. Eğer burada bir sıkıntı olsaydı, yani gidip bir daha kendi adına nafile, onlar adına farz bir namaz kıldıramayacak olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ne yapardı? Muaz'ı uyarırdı. Sen ne yapıyorsun? Burada yatsıyı kıldın. Bırak onlar da kendi aralarından bir imam çıkarsın. Kılsınlar. Böyle bir şey dinen caiz değil derdi. Bazı kimseler buraya şüphe getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın bu halinden haberdar değildi. Biz dedik ki bu rivayette, yani anlaşıldığı üzere, şikayet eden normalde durumu beyan ediyor. Velev ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmiyor olsun. Yani bu kıssanın bu şekilde geliştiği, bir daha onlara yatsı namazını kıldırdığı bildirilmemiş olsun. Peki bu durumda bir şey değişir mi? Değişir. Diyoruz ki değişmez. Yani hüküm olarak değişir ama diyoruz ki şu anlamda değişmez. Eğer böyle olsaydı, Peygamber Efendimiz bilmiyor olsaydı, muhakkak ki Allah Azze ve Celle peygamberin ne yapacaktı bu konuda? Uyaracaktı. Bununla ilgili ne yapacaktı? Bir ayet indirip Resulün uyaracaktı. O da ne yapacaktı? Sahabeleri uyaracaktı. Bir namazı kıldıktan sonra gidip ikinci bir sefer ne yapmayın onu? Kılmayın de. Demek ki bu hususuyla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşer olması hasebiyle bazı şeyler rivayet olarak ona ulaşmasa dahi Allah Azze ve Celle'nin ilminden kaçacak haşa bir durum söz konusu değildi. Eğer uyarılması gereken bir durum olsaydı muhakkak ki Allah Azze ve Celle ayeti kerimesiyle ne yapardı peygamberine vahyederek uyarılması gereken durumu uyarırdı. O zaman diyoruz ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk gruba kıldırdığı namaz kendisi için farz, arkasında duranlar için farz. İkinci kıldırdığı namaz kendisi için nafile, arkasındakiler için farz. Bu kılınış şekli aynı zamanda neyi destekliyor? Daha önceden de tercih ettiğimiz görüşü destekliyor. Nafile namaz kılanın arkasında ne yapılır? Farz namaza durulabilir. Niyet edip o namaz eda edilebilir. Dedik ki bazı mezheplerde ne vardı? İmam ile cemaatin niyetinin aynı olması gerekiyor diyorlardı. Ama biz o hadiste de hani eğer imama uyulması gereken hadisi de irdelediğimiz zaman orada da bu açıklamayı yapmıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imama tabi olun dedikten sonra açıkladığı zaman ne diyordu? İmam tekbir aldığında siz de tekbir alın. Rukuya gittiğinde siz de rukuya gidin. Buradaki tabi olmak, ona muhalefet etmemek ne ile alakalı? Hareketlerle alakalı. İmam rukuya gitmeden sen rukuya gitme. İmam secdeye gitmeden sen secdeye gitme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü kim açıklıyor? Kendi sözü, hadisin devamı. İmama muhalefet etmeyin. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dili en iyi konuşanımızdı. Eğer buradan kasıt, niyet olarak da ona muhalefet etmemek olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapardı? Açıkça bize beyan ederdi. O farz kılarken siz nafileye niyet etmeyin diyerek bunu bize ne yapardı? Açıklardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü açıklamasına dönüp baktığımız zaman neyi görüyoruz? Diyor ki tekbir aldığı zaman siz de tekbir alın. Rukuya gittiği zaman siz de rukuya gidin. Rukudan doğrulduğu zaman siz de doğrulun. Hep tabi olmamız gereken şey ne? İmamın hareketleri. Yani onun önüne geçmeyin. Ondan ayrı, bağımsız hareketlerde bulunmayın. Dedik ki o rivayet bile kendi içinde burada niyeti kapsamadığını açıkça ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Ve yine burada dedik ki gazve olarak Zatur Rika gazvesinde olduğu gerçekleşiyor. Peki bu durumda bu hadis ile birinci aldığımız hadis çelişiyor mu Enver abi? Şimdi ilk aldığımız hadis-i şerifteki kılınış şekli hangi gazvede dedik? Zatur Rika neydi? Sahabelerin ayaklarına o deri parçalarını sardığı gazve. Bu üçüncü aldığımız hadis-i şerif hangi gazvede? Yine aynı gazvede. Orada kılınış şekli böyle. Burada kılınış şekli böyle. Diyor ki ilim ehli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir vakitte o şekilde kıldırıp diğer bir vakitte böyle kıldırmış olabilir. Bu açıdan da bakıldığı zaman ortada mani görülebilecek başka bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani aynı gazbede sadece bir namaz kılmış olsalardı değil mi? Rivayetler böyle gelseydi o zaman derdik ki nasıl oluyor? Bu rivayette böyle, bu rivayette böyle. O zaman hangisi doğru? Ama aynı gazbe değil mi? Aynı gazve bir gün sürebilir, üç gün sürebilir, beş gün, on gün sürebilir. Tebük gazvesini düşünün. Kaç gün kalıyorlar Tebük'te? 20 gün. Yani 20 gün içinde bu şekilde de kılınmış olabilir. Bu şekilde de ne yapılmış olabilir? Kılınmış olabilir. Bugünlük bu 4 görüş ile yetinelim. Son görüşü inşallah haftaya bırakalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.